A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, bugün 18 Mart 2016 Cuma. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Tabii 18 Mart deyince özellikle de Çanakkale zaferimizi ve Çanakkale zaferiyle beraber şehitler haftamızı hatırlıyoruz. Bu vatan için, bu millet için canlarını bizler için feda eden şehitlerimizin hepsini yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin. İnşallah Rabbim hepsinin mekanı cenneti âlâ eylesin inşallah. Onlara müteşekkiriz. Evet efendim, bugünkü programımızda özellikle de sizlerden gelen sualler ve özellikle gelen mailler noktasında bugünlerde biraz daha önem kazanmaya başlayan nedir bu? Güneşle beraber tekrar gündemimize gelen D vitaminini konuşmak istiyoruz. Neden konuşmak istiyoruz? Çünkü D vitamini o kadar önemli bir vitamin ki ve son zamanlarda, son birkaç senedir özellikle D vitamini noktasında o kadar çok soru alıyoruz ki D vitamini konuşmak ihtiyacı duyuyoruz. Bu noktada tabii ki bu güzel sohbet programımızın sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine ve teknik ekipten Aslı Yıkılmaz hanımefendiye ve bizim kadim dostumuz, program yapımcımız Dilek Baytomur hanımefendiye teşekkürü bir borç biliyoruz. Telefonda sorularınız olabilir. Bize özellikle söylemek istedikleriniz olabilir. Telefon numaralarımızı da verelim. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 19 Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 21 diyoruz. Evet, öncelikle şunu söyleyelim. Özellikle D vitamini nedir? D vitamini özellikle başta birazdan metabolizmasını anlatacağız. Özellikle kemiklerimiz, kıkırdaklarımız için çok önemli olan, vücudumuzun genel içinde çok önem arz eden bir vitamin türüdür. Gerçekten vitaminlerin arasında D vitamini bir özelliği vardır ki o da yağda çözünen bir vitamin türüdür ve vücutta uzun süre kalabilir diyoruz. Bu noktada D vitaminiyle alakalı olarak faydalarını biraz detaylı şekilde gireceğiz ama D vitamini bir çırpıda söyleyebileceğimiz faydalarından bir tanesi, gerçekten D vitamini vücuttan kalsiyum emilimine ve kemikler için yardımcı olan gerçekten çok önemli bir vitamin. Diğer taraftan D vitamini özellikle kas ve kemik ağrıları için gerçekten çok önemli bir vitamin. Yine D vitamini bizim tansiyonumuza, kan basıncımıza karşı özellikle kalbimizin kendisinin korunmasına özellikle önem verdiğimiz, kalbimizin kendisinin korunmasına yardımcı olan bir vitamin. Yine özellikle de immün sistemimizin, yani bağışıklık sistemimizin ayakta durabilmesi için gerçekten çok önemli vitamin. Yine çok önemli faydalarından bir tanesi de özellikle de az evvel söyledim, işte tansiyon dedim. Yine bir kronik rahatsızlık olan şeker noktasında, yine kronik bir rahatsızlık olan koroner arter hastalıkları noktasında, yine KOAH noktasında, yani akciğer hastalıkları konusunda. Ayrıca bununla da kalmayıp özellikle de hani o sevmediğimiz tümör ve kanser olgularına karşı da vücudu gerçekten koruyan çok çok önemli vitaminlerimizden bir tanesi. Gerçekten faydalarını böyle bir çırpıda saydığımız D vitaminin öncelikle tabii faydası, D vitamini deyince aklımıza hemen kemikler ve büyüme gelecek. O sebepten dolayı da D vitamininin işte bu noktada büyüme ve kemikler üzerine özellikle en büyük faydası D vitamininin temel görevi oluyor. Nedir bu? D vitamininin temel görevi vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olmaktır. Ve buna bağlı olarak da kemik gelişiminde çok önemli bir rol üstlenir. Özellikle de kemik gelişiminin en maksimum seviyede devam ettiği çocuklarımızın büyüme döneminde yeterli D vitamini almak, özellikle büyümenin yavaşlamaması ve kemik dokusunun üretimi açısından çok çok önemlidir. Şimdi bu noktada eğer büyüme döneminde yeterli derecede efendim D vitamini sağlanmazsa, yani çok ileri boyutlarda D vitamini eksikliği olursa yetişkinlerde bu ne oluyor? Osteoporoz dediğimiz, özellikle de
kemik yıkılımının ön safta olduğu, işte kalsiyum eksikliği, D vitamini eksikliği ile gelişen bir kemik yıkım hastalığı. Ayrıca çocuklarda oluyor ise nedir? Özellikle kalsiyumun emmesine yardımcı olan D vitamininin düşüklüğü, kalsiyumun emilmesinde de ciddi problem. O zaman da ne oluyor? İşte çocuklarda raşitizm dediğimiz özel bir kemik rahatsızlığına neden oluyor. O sebepten dolayı da biz D vitamini noktasında ihtiyacımız var. Şimdi yaklaşık 21-22 senelik bir hekim olarak öncelikle şunu bir defa söyleyelim. D vitamini dediğimizde bir çıpıda aklımıza şu geliyor. Evet, D vitamini güneşten yararlanıldığı vakit, yani bir kişinin cildi, bir kişinin derisi güneşe maruz kaldığı anda cildinden bu güneşin etkisiyle üretilen bir vitamin. O zaman şunu söyleyebiliriz efendim, işte biz üç tarafı denizlerle örtülü olan, çevrili olan ve güneşi sık gören efendim bir memlekete sahibiz. Fakat çok ilginç, biz baktığımızda ülkemizde ister çocuklarda, ister bayanlarımıza, ister erkeklerimize baktığımızda şunu görmekteyiz ve gerçekten şaşırıyoruz ve üzülüyoruz. D vitamini genellikle %80-81 noktasında gerçekten düşük görüyoruz. Yani ideal seviyelerimiz olan 23'ler, 25'ler, efendim 30'lar, 30'un üzeri seviyeleri mümkün değil. Bazen 3'lerde, 5'lerde, ortalama 8'lerdeyiz biz kişilerin D vitamini yakalamaktayız. Bu noktada hemen bir çırpıda şu aklımıza gelebilir. Ya şimdi burada özellikle de hani D vitamini güneş dediniz, o zaman biz tamamen güneşe efendim bağlı olarak D vitamini üretiyorsak neden biz mesela Türkiye'mizde güneşe maruz kaldıysak niye D vitaminimiz bir şekilde normal seviyelerde değil? Gerçekten bu noktada soru işaretlerimiz var. Belki bu hani özellikle coğrafi koşullar, çevre koşullarına bağlı olarak ya da genetik olarak da değişkenlik gösterebilir, ama var olan bir gerçek var ki biz özellikle ülkemizde yaptığımız tahlillerde özellikle vatandaşlarımıza D vitamini düşük olarak görmekteyiz. Şimdi az evvel söyledim, gerçekten hücre büyümesi, kemik gelişimi, efendim kalsiyum emilimi, düzgün işleyen bir bağışıklık sistemi, özellikle belli hastalıklarda, hatta enfeksiyon hastalıklarında dahi çok önemli rolü olan bir vitamindir D vitamini. Şimdi fakat çok ilginç, bu kadar önemli olan bir vitamin diğer doğadaki vitaminlere göre oranla daha sayıda besinde doğal olarak bulunmakta. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Çok önemli. Nerede? Şu tümör gelişiminde, kanser gelişiminde, bağışıklık sistemin korunmasında, efendim şey cildimizin güzel olmasında, canlı olmasında, saçların sağlıklı olmasında, uzamasında, kas kemik yapımızda çok önemli olan bir vitamin bu. O sebepten dolayı da biz madem doğada diğer vitaminlere göre daha az besinde var, o zaman biz özellikle bu sohbet programımızda öncelikli olarak D vitamini bakımından zengin besinleri özellikle sevgili dinleyenlerimle özellikle birkaç defa da olmak şartıyla paylaşmak istiyorum. Ha, bu noktada şunu söyleyebilirsiniz. Efendim D vitamini azlı, tamam, besinlerle, güneşle ya da birazdan söyleyeceğim olmadı ilaçlarla belli bir orana yükseltebiliyoruz. O zaman ya D vitamini madem bu kadar önemli, efendim hastalıklara karşı koruyor, tümör olgularına karşı, immün sistem, kemik yapısı, vücut kas yapısı için çok önemli, saçları, o zaman ben habire D vitamini dedim. Bakın, kainatta nasıl Rabbil Alemin bir denge, bir nizam ve nizam varsa burada da bir nizam sorusu nedir? D vitamininin fazlası da gerçekten çok zararlı. Yani zannetmeyiz ki biz fazla D vitamini almakla daha fazla bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz. Fazla D vitamini almakla da özellikle ne oluyor? Maalesef kalp krizi risklerinin arttığını, özellikle de üriner, yani böbrek yollarında ve böbrekte taşlara neden olduğunu bizzati görmekteyiz. O sebepten dolayı da her şeyde bir denge olduğu gibi D vitamini noktasında da bir dengemiz söz konusu olacak. Şimdi bu noktada hani şunu söyleyebiliriz. Yani hocam dediniz ki D vitaminin birinci kaynağı güneş dediniz. Buradaki güneş olayını biraz açar mısın? Şunu söyleyelim. Özellikle güneşli,
bulutsuz bir günde güneşe çıkıp özellikle de hani hafif pembeleşme dediğimiz noktaya gelecek kadar, o da yaklaşık 10-15 dakika. Özellikle de hani bizim güneşin çok dik olduğu saatler, öğle vakti dışında olmasını tabii ki tercih ediyoruz. O sebepten dolayı bulutsuz bir günde güneşe çıkıp yaklaşık olarak 10-15 dakika boyunca güneş ışığı almak vücudun ihtiyaç duyduğu D vitamini aslında büyük oranda karşılamaya yeter. Tabii ki burada ne kadar güneşte kalınması noktasında özellikle kişinin cildinin rengi, günün hangi saatine de güneşe çıktığına bağlı olarak değişmektedir. Ama şu var ki özellikle güneş ışığının, güneşin D vitamini üretimini tetiklediğini, cilde özellikle güneş ışınlarının çarpmasıyla vücudun D vitamini ürettiğini unutmayalım. O sebepten dolayı da biz altını çizmek istediğimiz nokta şu: D vitamini içeren gıdaları ne kadar sık tüketiyor olursak olalım, mutlaka günde, bulutsuz bir günde 10-15 dakika, hatta güneş kremi sürmeden güneşe çıkmamız yeterli. Özellikle de bu şekilde biz 10-15 dakika güneş kremi sürmeden hafif pembeleşme olacak kadar güneş ışığına maruz kaldığımızda yeterli miktarda D vitamini aldığımızdan emin olabiliriz. O sebepten dolayı da D vitamininin güneşle alakalı olan kısmını bu şekilde izah edelim. Ha, bunu söylüyorum. Yani şimdi hocam sen 15 dakika dedin ama ben 1 saat 2 saat güneşte kalacağım diyenler de özellikle dinleyenlerimiz olabilir. Tabii bu 10-15 dakika kalmak yeterlidir özellikle D vitamini noktasında. Daha fazla kalmanın hani ne yalan söyleyeyim cilt hastalıklarına yol açmaktan ve güneşe bağlı cilt yanıklarına yol açmaktan başka da maalesef bir yararı yoktur. O sebepten dolayı da güneşte 10-15 dakika duruyoruz. Özellikle de yüz, bacaklar, kollar, sırt bölgesi gibi geniş alanları güneşe bırakmamız yeterli olacaktır. Şimdi bu güneşle olan ilgili kısmı söyledikten sonra şunu söyleyelim. Burada özellikle de D vitamini ile alakalı olarak biz en çok hangi gıdaları tüketelim, en çok hangi besinler D vitamini açısından önemlidir dediğimizde, bakın bunların başında balık yağı geliyor. Özellikle de ülkemizde balık yağına da çok rahat ulaşabiliyoruz. Özellikle bu balık yağında yüksek oranda A ve D vitaminleri var. Tabii özel balık cinslerinde daha fazla ama bizim balık yağı noktasında, o da nedir özellikle de, mesela bir yemek kaşığı günlük alınan bir balık yağında günlük D vitamini ihtiyacımızın yaklaşık 3,5 katı D vitamini içeriyor. Yani bir yemek kaşığı yağ günlük ihtiyacın 3,5 katı D vitamini içermekte. Demek ki birincisi özellikle de bir balık yağı olayımız var. İkincisi, belki hani balık yağına karşı mesafeli duran kişiler olabilir. O zaman neyimiz var? Çok rahat ulaşabildiğimiz balık var, değil mi efendim? Balıklar noktasında da özellikle de tabii her balıkta D vitamini vardır ama bazı balıklar D vitamini açısından daha zengindir. Mesela özellikle de bunlar kim? Mesela yağlı derin deniz balıkları dediğimiz de içerir. Mesela örnek verecek olursak mesela ton balığı, yine somon balığı, yine uskumru. O zaman yine tekrarlayalım, not almak isteyenler olabilir. Ton balığı, efendim, somon balığı, efendim, uskumru, özellikle de bunlar yağlı derin deniz balıkları olduğu için D vitamini açısından gerçekten bu noktada yüksektir. O nedenle haftalık böyle 1-2 gün imkanlardan da bunu 3'e de çıkabiliriz. Çocuklar, evde ahali hep beraber balık yemek alışkanlığı kazanabiliriz. Özellikle zaten bu yağlı derin deniz balıklarına ülkemizde olsun, Avrupa'da olsun, birçok memleketlerde de çok rahat ulaşabilir. Demek ki ton, somon balığı ve uskumru balığı özellikle D vitamini açısından zengin balıklardır. Diğer taraftan hani belki rahat ulaşılabilenler ya da sevenler olabilir. Söyleyelim. İstiridye de
Aslında bizim mutfağımızda çok fazla kullanılmayan, biraz da pahalı olan bir deniz üründür. Ama istiridye de gerçekten D vitamini açısından zengindir. Hatta istiridye çok ilginçtir. Çok ilginç bir deniz üründür. İçerisinde çok ciddi miktarda bir B12 vitamini, ciddi miktarda çinko, ciddi miktarda demir, manganez, özellikle cildin ve özellikle de derinin canlılığını koruyan selenyum dediğimiz bir madde. Bakır gibi, yani manganez, demir, çinko, selenyum, bakır gibi mineraller açısından da istiridye iyi bir gıda, iyi bir besindir. Yine artık ben birçok markette görmekteyim. Soya ürünleri. Bunların açısından da geçenlerde yine birkaç markette gördüm. Soya sütü. Gerçekten soya sütü de, özellikle güçlendirilmiş soya ürünleri, D vitamini açısından, aynı zamanda da kalsiyum açısından çok zengin. Mesela şöyle bir rakamımız var. 100 gram kadar soya sütünde, o da yaklaşık bir bardak, bir su bardağına tekabül ediyor. Özellikle bizim günlük D vitamini ihtiyacımızın %20'sini karşılayacak kadar D vitamini var. O sebepten dolayı o zaman tekrar balık yağı dedik, balık dedik, istiridye dedik, balıklardan özellikle ton, somon ve uskumru dedik. Soya ve ürünleri ve soya sütü de özellikle D vitamini açısından zengin diyoruz. Yine bakın, çok rahat ulaşabildiğimiz yumurta. Yumurta da herkesin çok rahat ulaşabildiği yumurta. Özellikle D vitamini, B12 ve protein bakımından da zengindir. Zaten hep önerimiz şu: mümkünse evlerde her gün bir bardak süt, bir adet yumurta yenilmesini özellikle büyüme çağında olan çocuklara muhakkak öneriyoruz. Geçenlerde bir danışanım bana bizzat sormuştu. Benim çocuğum asla yumurta yemiyor hocam, ne önerirsiniz diye. Bakın, çocuklarda özellikle üçlü, dörtlü, beşli yaşlarda, tam büyüme dönemindeki çocuklarda bir yiyeceği bloke etmek, blokaj uygulama ya da refüze etmek noktası çok sıktır. Neden? Özellikle bu refüze ederekten anne ve babasına karşı bir ilgi ya da anne babasına karşı bunu bir silah gibi kullanmak olgusu vardır. Yani çocuğumuz bir gün yemedi yumurta, ikinci gün şunu dememeliyiz: efendim hayır, benim çocuğum yumurta yemiyor. Yumurtayı sofradan kaldırın, bir daha bu çocuğa yumurta vermeyin. Böyle bir olayımız, kaidemiz yok. Eğer o gün o seansta çocuk yumurtayı yemediyse, bir başka seansta, hatta yumurtanın başka bir formatıyla, mesela efendim katı yumurta olabilir, rafadan yumurta olabilir ya da işte efendim bizim kaşık yumurtası olabilir bir şekilde. Yumurtayı farklı bir modda, farklı bir şekilde çocuğa sevdirme şansımız olur. Ve küçük miktarda verilebilir, yavaş yavaş verilebilir. İşte önce sarısı verilebilir ya da önce beyazı verilebilir. Yani sonuçta şunu söyleyeceğim efendim: çocuk sütü refüze etti efendim, balığı refüze etti, yumurtayı refüze etti, işte pekmezi refüze etti diyerekten bir şekilde çocuğun o gıdayı, o besini sevmedi, onu aman bir kenara bırakalım noktasında ebeveynler hata eder. O sebepten dolayı da ebeveynleri özellikle uyarıyoruz ki çocuk bunları birkaç günde olsa refüze ettiyse, ısrarla yine değişik formatlarla servis etmek noktasında çocuklarımıza yedirmeye çalışır. İşte yumurta da onlardan bir tanesi. Bakın, bir adet yumurta özellikle de günlük D vitamini ihtiyacımızın %4'ünü karşılıyor. Yani sizin günlük yediğiniz bir yumurta D vitamini ihtiyacının %4'ünü karşılayan bir gıda maddesi ve çok rahat ulaşabiliyoruz. Yine süt ve süt ürünleri, özellikle süt ve süt ürünleri, özellikle tam yağlı süt ve tam yağlı peynirler kalsiyum bakımından zengindir. Ayrıca şimdi aklıma gelen şu var: bazı firmalar da özellikle sütleri ve bazı süt ürünlerini D vitamini açısından güçlendirmektedirler. Ama biz hani şöyle düşünelim, bir bardak mesela süt düşünelim, yağlı bir süt, bir bardak süt bizim bir günlük D vitaminimizin ne kadarını karşılar? Yaklaşık %13 ile %15'ini karşılar. O sebepten dolayı da bakın, bir adet yumurta bir günlük ihtiyacımızın %4'ü, bir bardak süt günlük D vitamini ihtiyacımızın %13'ünü karşılıyor. O nedenle tüketeceğiz. Şimdi bunu söylerken bir izleyicimiz şunu sormuş, demiş ki: benim kolesterol seviyelerim yüksek, özellikle de yumurta, süt ürünleri, hatta et ürünleri noktasında, et ürünlerinde nispeten D vitamini vardır. Ne yapmalıyım? Şimdi tabii Bir defa çok yüksek kolesterol seviyeleri olan ve işte damarlarında özellikle kolesterol plakları olan ya da koroner damarlarında işte stent, balon gibi müdahaleler yapılmış koroner arter hastalarına tabii ki bu noktada mesafeli yaklaşmasını kolesterol açısından öneriyoruz diyet noktasında. Ama şimdi özellikle büyüme çağında, gelişme çağında olan ya da çok fazla enerji tüketen ya da çok eforlu çalışan kişileri de hani sırf kolesterol dengesini bozmayalım diyerekten de D vitamini üreten ve D vitamini içeren gıdaları tüketmeyin deme şansına sahip değiliz. Önemli. O sebepten dolayı da bu gıdaları tüketmelisiniz. Yani kolesterol dengesinden korkaraktan bu vitamin, bu gıdaları tüketmemek gibi bir yanlışa gitmeyeceğiz. Demek ki yumurta, süt ürünleri D vitamini açısından zengin. Yine önemli bir D vitamini deposu da size belki ilginç gelebilir efendim. Nedir? Mantar. Evet, mantar da D vitamini açısından oldukça zengin bir gıdadır. Peki şu soru aklınıza gelebilir. Ya Mehmet hocam, efendim her mantar olabilir mi? Her mantarda tabii ki D vitamini vardır. Ama özellikle bir cins mantar vardır ki onu özellikle mantar sevenler ya da üreticiler çok iyi bilir. Bizim beyaz bir mantar türü olan düğme mantarı dediğimiz mantarda gerçekten D vitamini açısından en zengin olan mantardır. Özellikle de 100 gram az pişmiş bir düğme mantarında bakın bizim günlük ihtiyacımızın yaklaşık %7'sini karşılayacak D vitamini var. Demek ki mantar da D vitamini açısından zengin bir gıda. Bakın yine onda mı varmış diyeceksiniz. D vitamini açısından zengin bir gıda da. Nedir bu? Patates. Gerçekten patates bu noktada özellikle de D vitamini açısından zengindir. İşte mesela aklıma bir çırpıda şu geliyor. Hani hocam patates şimdi nasıl bunu en güzel ve en verimli şekilde ben çocuklarıma ya da kendime servis edebilirim. Bakın en güzel servis haşlanmış, ezilmiş bir miktar üzerine de efendim süt eklenmiş 100 gram patates düşün. Yani sonuçta haşlanmış, ezilmiş bir efendim patatese bir miktar süt eklediğinizde gerçekten D vitamini açısından güçlü bir gıda oluveriyor. Zaten 100 gram patates tek başına bir D vitamininin günlük D vitamini %1'ini karşılamamızı sağlıyor. Bir de üzerine süt ilave ettiğiniz için neredeyse %12, %13 kadar bir D vitamini içeren güzel bir gıda oluyor. Demek ki haşlanmış, ezilmiş bir patatesin üzerine biraz süt ilave etmek diyoruz. Şimdi tabii bu noktada bu gıdaların dışında efendim D vitamini içeren başka gıda yok mu? Tabii ki var. Bunlar özellikle de hani az evvel saydığımız efendim balık yağı, balık istiridye, efendim işte yumurta, süt ürünleri, işte bunlar içerisinde peynir var, tereyağı var, süt var, mantar, işte söyledik patates. Şimdi bunların dışında da tabii birçok gıda da vardır ama D vitamini açısından özellikle de hani balık yağı, balık, efendim yumurta, süt ürünleri işte peynir, süt, tereyağı, mantar, patates bunlar özellikle de ne yer tutuyor? D vitamini açısından zengin olan gıdalar olarak bizim listemizde yer alıyor. Şimdi bunu da söyledikten sonra ya Mehmet hocam işte biz güneşe çıkılıyor. Bu gıdalardan az buçuk yiyoruz. Acaba D vitamini açısından yüksek risk grubu olan kişiler kimlerdir? Yani kimler D vitamini eksikliği açısından risk grubudur? Bakın bunlardan bir tanesi güneşe çıkmayan kişiler. Özellikle de hele bir de güneşe çıkmayan ve de emziren anne olunca bakın gerçekten D vitamini açısından bir risk oluyor. O nedenle de bu noktada anne sütü içinde bulunan D vitamini annenin D vitamini seviyesine bağlı. Bunu bilelim. Ancak anne sütü içerisinde bulunan D vitamini genellikle bebeğin ihtiyacını tam olarak karşılamak için yeterli değildir. Bu nedenle de biz mümkünse bebeği tabii yakmadan güneşe maruz bırakıyoruz ya. Bu nedenle bebek düzenli güneşe çıkarılarak en az 10-15 dakika yeterli olan da D vitamini aldığından bebeğin emin olacağız. O sebepten dolayı da güneşe çıkmayan kişiler, işte emziren anneler. Diğer taraftan işte yeterli şekilde annesinden D vitamini alamayan bebekler, yüksek risk gruplarında olanlardır D vitamini açısından. Onların nedeni de zaten biz bebeklere genellikle belli bir ayda D vitamini damlalarını başlıyoruz. Özellikle 2 damla, 3 damla, 4 damla günlük verecek şekilde bebeklerimizi D vitamini eksikliğini gidermeye çalışıyoruz. Yine yüksek risk gruplarından bir tanesi yaşlı yetişkinler diyoruz. Ben onlara genç delikanlılar diyorum. Özellikle de neden? Çünkü yaşla beraber güneş ışınlarının vücudumuza, yani derimize çarpmasıyla üretilen D vitamini yaşla beraber maalesef azalmaya başlıyor. O sebepten dolayı da yaşlandıkça vücudun güneş ışınlarıyla D vitamini üretme şansı azalıyor, kabiliyeti zayıflıyor. Bu nedenle belirli bir yaştan sonra özellikle baktıraraktan D vitamini kandaki seviyesine biz D vitamini takviyesi yapıyoruz. Demek ki genç delikanlılarımızda, yani bizim amcalarımızda, abilerimizde, ablalarımızda, yaş yetişkinlerimizde D vitamini eksikliğini bir risk olarak görüyoruz. Yine mesela çok ilginç şey, koyu buğday ya da koyu ciltli kişiler, bunlar da özellikle D vitamini noktasında düşüklük noktası, risk grubu. Neden? Çünkü deride bulunan özel bir pigment olan ve cildimize rengini veren melanin dediğimiz bir madde özellikle de D vitamini üretme yeteneğini azaltabiliyor. O nedenle koyu renkli insanlarda, koyu renkli kişilerde, koyu ciltli kişilerde biz D vitamini düşüktüğünü daha sık görmekteyiz. Açık tenli insanlarda D vitamini eksikliğini daha az oranda görüyoruz. Yine bazı insanlarda yağ emme sorunları, yani metabolizmasında yağ emme sorunları olan kişiler var. Bu kişilere baktığımızda, yani vücudunda yağ emme sorunu bulunan veya vücudundaki yağ oranı çok düşük olan ya da çok düşük yağlı beslenme programı uygulayan kişilerde de D vitamini düşüklüğü görüyoruz. Neden? Çünkü D vitamini yağda çözülebildiği için vücutta yeterli miktarda yağ olması lazım. Bakın buradan nereye geliyoruz? İşte bilinçsiz yapılan diyetler, bilinçsiz yapılan rejimlerin nerelere ne yol açtığını bakın buradan yola çıkarak anlayabiliriz. Yine D vitamini düşüklüğüne neden olan sebeplerden bir tanesi de maalesef çeşitli sebeplerle başladığımız ilaçlar. Bazı ilaçlar vardır ki bunlar kalsiyum emilimini azaltan ilaçlar olduğu için D vitamini üretiminde olumsuz yönde etkileyebiliyor. Mesela nelerdir? Tüm kolesterol düşürücü ilaçlar bu gruptandır. Kalsiyum emilimini azaltır. Yine bazı işte kilo vermek için kullanılan türlü sebeplerde kullanılan bazı ilaçlarda kalsiyum emilimini azaltıyor. Yine bizim SAR hastalarımızda, yani epilepsi hastalarımızda kullandığımız bazı ilaçlarda efendim kalsiyum emilimini azaltarak D vitamini üretimini olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Şimdi bunu söyledikten sonra şunu söyleyelim. Burada özellikle de hani D vitamininin olduğu, çünkü sorulardan bunu anlıyorum. Özellikle D vitamini gıdaları söyledik. Şimdi diğer taraftan güneş ışınlarıyla D vitamini etkisini söyledik. Orada birkaç cümlede geçtik ama onu biraz açayım. Eğer biz aşırı şekilde de D vitamini içeren gıdalar ya da aşırı şekilde güneşte uzun uzun kalmak noktasında ya da birazdan söyleyeceğiz D vitamini eksikliğinde kullandığımız çeşitli damlalar ve çeşitli ampulleri fazla kullanır isek bu sefer ne oluyor? Bir şekilde böbrek taşlarına, kalp krizlerine, kaslarda kramplara, kalpte ritim bozukluklarına, aşırı kilo kayıplarına ve anoreksiye, yani iştahsızlığa, uzun süre iştahsızlığa maalesef neden olabiliyor. O zaman hocam ağzınızdaki baklayı çıkartın. O zaman çıkartalım. Şimdi efendim bazı durumlar vardı ki işte arkadaşlar arasında, dostlar arasında, komşular arasında böyle kulaktan kulağa yayılır. Nedir bu? İşte ben D vitamini eksikliği varmış bende. Ben işte D vitamini şu damlayı ya da şu ampulü kullanıyorum. İyiyse ben de alayım gideyim eczaneden. Ama bir saniye. Şimdi ne yapacağız böyle bir durumda? Bir defa bende D vitamini eksikliği var mı? O zaman ne yapacağız? D vitamininin eksik olup olmadığını, bir takviye ihtiyacımı olup olmadığını anlamak için ilk yapacağım şey kanımda D vitaminine baktıracağım efendim.
ve D vitamini genellikle birkaç günde çıkan özel bir tetkik. Her bizim memleketimizde ya da Avrupa ülkesi birçok memlekette çok rahat bakılabilen bir tetkik. Baktıracağız efendim. Baktıracağız. Ne kadar? İşte 3, 5, 8, 10 ya da çok ilginç bazen de yeterli seviyede görüyoruz. 25, 30, 35 seviyelerini görüyoruz. O zaman eksikliği gördük. Ha, eksikliği gördüysek takviye yapma durumumuz. Hem gıdalarla, hem güneşle, hem de D vitamini içeren özellikle de bazı ilaçlarla. Peki hangi ilaçları kullanıyoruz? Efendim bunlardan bir tanesi D vitamini içeren damlalar. Bir tanesi de son zamanlarda çok kullanılır hale geldik. D vitamini içeren özel ampuller kullanıyoruz. D vitamini içeren damlalarla D vitamini içeren ampuller arasında ne fark var? Aslında bir fark yok. Ama D vitamini içeren damlalar bize biraz daha son zamanlarda güvenli gelmeye başladı. Özellikle 6 damla her sabah ya da 8 damla ya da 10 damla işte bir efendim suyun içerisine damlatarak efendim kullanabiliyoruz. Neden güvenli? Çünkü D vitamininin yüksekliği sıkıntılar oluşturduğu için vücuda yüklü miktarda D vitamini içeren işte ampul formlarından biraz uzak durmaya çalışıyoruz. Ama bazen de ne oluyor? İşte 6 ay 1 sene D vitamini damlası kullandırmaya çalıştığımız kişiler bazen de bunu bırakabiliyor. O nedenle de bazı durumlarda D vitamini içeren ampulleri de ne yalan söyleyelim kırdırarak herhangi bir ekmek üzerine ya da herhangi bir yoğurt üzerine ayda bir defa kırdırarak danışanlarımıza, hastalarımıza yaklaşık olarak 3, 4 ya da 5 ampul şeklinde takviye olarak verebiliyoruz. Zaten amacımız 5, 6, 7, 8, 10 küsur olan D vitaminlerini en az 24, 25 hatta 30'lar seviyesine çıkartmak ve o rakamlarda tutmak. Tabii hep bir doktora danışaraktan, hep bir doktorun kontrolünde bu D vitaminini almak durumundayız. Bizim için gerçekten önemli. Eğer bunu doktor nezaretinde yapmazsak, kendimizden, eczaneden ilaçlar alarak yaparsak efendim ne oluyor gerçekten? Kalp krizine neden oluyor, böbrek taşlarına, böbrek hasarlarına, zihinsel problemlere, akciğerde birikmek gibi ciddi problemler doğuruyor. O sebepten dolayı kainatta her yerde nizam ve intizam olduğu gibi D vitamini almak noktasında da bir intizam ve nizam olacak efendim. Evet, bugün gerçekten vücudumuz için gerçekten çok çok önemli olan ve son zamanlarda değerini, kıymetini daha iyi bildiğimiz, öğrendiğimiz çok şükür özel bir vitamini konuşmaya gayret ettik. D vitamini konuştuk. O nedenle de sevgili dinleyenlerime diyorum ki imkanlardan hemen baktırın. Eğer düşüklük var ise lütfen takviyesini yaptırın. Gıdalarla, güneş ışınlarıyla, ilaçlarla. Çünkü daha inşallah sağlıklı olmak Allah nasip eylesin. Efendim bir sonraki sohbetimize tekrar karşılaşmak dileğiyle Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı akşamlar.
A'dan Z'ye sağlık.